Hem güneşe çok benzer, hem güneşe deli gibi sevdalıdır. Her gün ümitle ve hasretle bekler güneşin doğmasını, güne bakan çiçeği. Biz de güne bakan gibi her yeni günü sevgiyle, umutla, heyecanla karşılayalım. Yılmadan, usanmadan hayata sımsıkı sarılalım istiyoruz. Bizler Şule Özçakır, Sezin Zor, Nilgün Yıldırım, Nuri Göktaş ve mikrofonda bendeniz Mustafa Çamlıca, sevgi ve umuda kapı aralamak isteyen küçük bir aileyiz. Siz sevgili dinleyicilerimizle büyümek, kocaman bir aile olmak ve yüzümüzü her daim güneşe dönmek istiyoruz. Tıpkı güne bakanlar gibi. Güne Bakan'dan merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Yeni bir haftada TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak canlı yayınında sizlerle birlikteyiz. Takvim yaprakları 28 Şubat 2022 Pazartesi'yi, Türkiye'de saatler 15.06'yı gösteriyor. Dünyanın dört bir yanına sesimizin ulaştığı tüm dinleyicilerimize selamlarımızı, sevgilerimizi gönderiyoruz. Efendim bizi Türkiye'nin Sesi Radyosu.com ve TRT Memleketim.fm.com adreslerimizden de dinleyebilirsiniz. Ayrıca sosyal medya hesaplarımızdan da duygu, düşünce ve isteklerinizi bizlere iletebilirsiniz. Selimiye derler, Edirne derler. Tatlı bir gariplik duygusu gelir. Kemerler, çeşmeler, minarelerle bir eski eserler kamusu gelir. Minarelerden en tatlı ezanlar, dallardan güvercin huhusu gelir. Ayşe kadına gül ve Yıldırım'a üç şerefelinin kumrusu gelir. Şu Selimiye'dir, şu Muradiye. Çinilerden sümbül kokusu gelir. Sevgili dinleyicilerimiz, Tuna Boyu'ndan köşemizde bu hafta Trakya Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Mustafa Hatipler hocamızla güzel Edirne'mizi konuşmaya devam edeceğiz. Türk'ün Trakya'da tapusu, sular şehri, Deri Saadet Edirne'mizi konuşacağız. Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde Ulu Şehir, Büyük Sur, Yakın Belde, hastalıkları gideren ve rahatlık veren diye söz ettiği Edirne'nin sokaklarını Tuna Boyu'ndan yola çıkarak gezmeye devam edeceğiz. Sevgili dinleyicilerimiz, Türk siyasi tarihine postmodern darbe olarak geçen 28 Şubat postmodern darbesinin üzerinden tam 25 yıl geçti. Çeyrek asır önce yaşanan acı olaylar dün gibi hafızalarda, yüreklerde bıraktığı yaralarsa henüz kapanmadı. 28 Şubat'ın yıl dönümünde 28 Şubat'ın anlatılamayan hikayelerinin yer aldığı Şubat Tutulması kitabını konuşacağız. Yazar Sevda Dursun telefon bağlantımızda yayınımızda olacak. Şimdi sizler için seçtiğimiz güzel bir müzik geliyor kulaklarınıza.
seni. Sen bir eksiz, ben bir garip, ağlayayım seni.
Boyunda.
Sevgili dinleyicilerimiz, Güne Bakan Tuna Boyundan köşemizle devam ediyor. Efendim, bu hafta güzel Edirne'mizi konuşmaya, orada yolculuk yapmaya devam edeceğiz. Şu anda telefon attığımızda Trakya Üniversitesi öğretim üyesi Doçent Doktor Mustafa Atipler hocamız var. Mustafa hocam, merhaba.
Merhaba Mustafa Bey, iyi yayınlar diliyorum. Kolay gelsin.
Çok teşekkür ediyorum kıymetli hocam. Yine sizinle birlikte bu hafta Edirne'nin sokaklarında dolaşacağız. Aslında evet. Siz bizi dolaştıracaksınız Edirne'yi iyi bilen birisi olarak. Hocam, şöyle güzel bir şiirle başladık yayınımıza. Ben bunu tekrar okumak istiyorum müsaadenizle. O kadar hoşuma gitti ki. Selimiye derler, Edirne derler. Tatlı bir gariplik duygusu gelir. Kemerler, çeşmeler, minarelerle bir eski eserler kamusu gelir. Minarelerden en tatlı ezanlar, dallardan güvercin huhusu gelir. Ayşe kadına gül ve yıldırıma üç şerefelinin kumrusu gelir. Şu Selimiye'dir, şu Muradiye. Çinilerden sümbül kokusu gelir. Hocam, ne kadar güzel.
Arif Nihat Asya Edirne'de öğretmenlik ya. Yapmış bir insan. Allah rahmet eylesin. Ve iddia ediyorum, Cumhuriyet dönemi şiirinin en baş ismi ve Edirne'de görev yaptığı zaman Edirne Lari Camii'nden Muradiye Camii'ne, Selimiye'den Edirne kasidesine varana kadar okuduğunuz o Edirne kasidesi şiiri, evet. Çok çok güzel şiirler yazmış. Bu okuduğunuz şiirin sonu da şöyle biter: biz geldik gidiyoruz doğacaklara, Edirne'de doğmak arzusu gelir diye biter o şiirin son dizesi. Gerçekten de Edirne doğacaklara Edirne'de doğmak arzusu verecek kadar güzel bir şehir. Geçen hafta en son ülkemizin uzunca bir dönem, medeniyetimizin uzunca bir dönem hem idari hem coğrafi başkenti olmuş ve yorgun düşmüş. Çok kısa zamandan beri de maalesef Serhat boyu olmak gibi bir mahzun kaderi yaşıyor. Mustafa Bey, özellikle bu Serhat boyu olmak konusunun altını çizmek istiyorum. Serhat boyluğu mutlaka çok şerefli, çok onurlu, çok güzel bir şehir için güzel bir ünvan. Ancak Edirne şüphesiz gurbet şehirleri olan, bir taraftan Dedeağaç, bir taraftan Yanbolu ve Burgaz'a kadar uzanan içine Haskova'yı ve Harmanlı'yı da alacak şekilde uzayan gurbet şehirleri olan bir şehir ve 600 yıllık Osmanlı tarihi içerisinde hemen hemen çok çok az bir dönem Serhat şehri olmuş. Genellikle iç şehir olarak görev yapmış. Serhat şehri olmak kötü bir şey değil ama bizim medeniyetimizin Serhat şehri Edirne'den başlamaz. Bizim medeniyetimizin Serhat şehri Viyana'dır. Bizim medeniyetimizin Serhat şehri Saraybosna'dır. Travnik'tir. Bizim Serhat'ımız oralardan başlar. İnşallah tarihin nasıl geleceğini kimse bilemez ama gönül coğrafyamızın Serhat boyunun hala oraları olduğunu bu vesileyle söyleyelim.
Evet, Edirne, çok güzel ifade ettiniz hocam.
Evet, Edirne bu anlamda Arif Nihat Asya'nın şiiriyle başladığınız çok da güzel bir şiir. Ancak şunu da söylemezsek eksik kalır. Edirne tam Pınar'a ait olduğunu bildiğim bir söz. Bu sözü de bizatihi yaşayan bir şehir. Ne yazık ki Ahmet Hamdi Tanpınar Beşşehir'de Edirne'yi yazmamış. Belki unuttu, belki ayrı bir Edirne yazacaktı. Ama herhalde yazsaydı mutlaka Beşşehir'i 6 şehir olarak çok da güzel tamamlamış olurdu. Tanpınar der ki bir başkent her zaman başkenttir. Ne kadar susturulursa susturulsun yine de konuşur. Edirne bir başkent. Gerçekten 92 yıl, 93 yıl Osmanlı Devleti'nin o kuruluş döneminde başkentlik yapmış. Sadece bundan ibaret değil Edirne'nin başkentliği. Bu başkentlikten takriben 300 yıl sonra 2. Ahmet döneminde Edirne tekrar çok ilginçtir. Çok bilinmediği için bunu söylüyorum. Bu İstanbul'daki bazı olayların olması, karışıklıklar nedeniyle padişahlar Edirne'de kılıç kuşanmıştır. Hatta buna istinaden bugün hala cuma namazında Edirne Eski Camii dediğimiz camide, ki Edirne'nin en ulu camii, Cami-i Kebir olarak adlandırdığımız camidir. Hala cuma namazında hocalarımız hutbeye kılıçla çıkarlar. O padişahların Edirne'de kılıç kuşanmışlığının alameti, farikası olarak bunu hala sürdürürüz. Bir 40 yılda Edirne'de, 2. Ahmet ile 2. İbrahim olması lazım, Edirne'de padişahlar, düşünebiliyor musunuz? Başkent İstanbul ama padişah İstanbul'a gitmiyor, Edirne'de yaşıyor ve Edirne bu anlamda 93 artı 40 takriben 130 yıllık bir başkentlik süreci var. Ayrıca da son dönemde bizim maalesef tarihimizin bir talihsizlik olarak yazdığı, hiç de Avcı lakabı kendisine yakışmayan Avcı Mehmet olarak adlandırdığımız padişah da uzun süre Edirne'de bir şekilde görev yapmış. Neden bu talihsizliği söylüyorum? Avcı Mehmet'in asıl söylenmesi gereken yanı avcılığı değil, son dönem Osmanlı padişahları arasında ordunun başında savaşa katılan ender padişahlardan bir tanesidir. Onun da ciddi bir Edirne sevdası var. Bu kısa girişi şununla perçinleyip Edirne'ye dönelim. Süheyl Ünver Hoca'nın çok güzel bir sözü var. O da Edirne ile alakalı ilginç çalışmalar yapmış bir isim. Ahmet Güner Sayar, Profesör Doktor Ahmet Güner Sayar Hoca'nın da hacmi çok geniş bir Süheyl Ünver kitabı var. Dinleyenlerimize tavsiye ederiz. Hem Ahmet Güner Sayar Hoca'mızı tavsiye ederiz. Hem de Süheyl Ünver'i, Allah rahmet etsin, rahmetle yad edelim. Süheyl Ünver'in çok güzel bir sözü var dedim. Söz şudur. Der ki Süheyl Ünver Hoca'm, bunu bugünkü programın sonunda söylemeyi düşünüyorum ama başında söyleyelim. Her şey biter, Edirne bitmez.
Evet.
Süheyl Ünver Hoca Edirne'yi böyle tanımlıyor. Edirne sevdasını, Edirne sevgisini böyle dile getiriyor. Evet. Bu girişten sonra izniniz olursa yavaş yavaş zamanı da iyi değerlendirmek anlamında Edirne'ye dönelim. Mustafa Bey, bir başkent, eski bir başkent, eski ama eskimemiş bir başkent nasıl anlatılır bu kısıtlı zaman çerçevesinde onu bilmiyorum. O bir başkent olmanın şimdilerde epey törpülenmiş ihtişamı o şehrin nasıl hikaye edilir onu çok fazla bilmiyorum. Ayrıca o şehrin zaman zaman mahzun, zaman zaman mağrur ve zaman zaman da mağdur edilmiş hali bu kelimelerle nasıl ifade edilir? Hangi kelime, hangi cümle o şehri en güzel anlatır? Doğrusu bunları çok fazla bilmiyorum ama bildiğim kadarıyla, dilimin döndüğü kadarıyla size onu anlatmaya çalışayım. Ne kadar anlattığımızı daha sonra birlikte tartışırız.
Hocam, gönle neler gelirse şimdi dilden de onlar dökülecek. Muhakkak ki gönle şimdi güzel şeyler gelecek. Sizi dinliyoruz.
Mutlaka öyledir ama Mustafa Bey, insan bir sevgiliyi anlatırken ne kadar anlatırsa anlatsın, sevdiğini anlatırken ne kadar anlatırsa anlatsın mutlaka bir şeyler eksik kalır. Eksik onu kalır, tam doğru olarak anlatamaz. Evet. Tıpkı Mecnun'un Leyla'yı anlatmayı başaramadığı gibi. Evet. Bilindiği gibi Edirne'ye dönelim. Edirne sahip olduğu üstün coğrafi konumu nedeniyle tarihin hemen hemen her devresinde, her döneminde özel bir şehir olma niteliğini taşımış. Neden? Çünkü Edirne bir yanıyla hemen yanı başında bulunan Balkan dağları, diğer yanıyla da çok kısa zamanda ulaşılabilen Karadeniz, Ege Denizi bulunan ve İstanbul'a da fiziki yakınlık ve benzeri coğrafi özellikler bakımından bir takım üstünlüklere sahip olan bir şehir. Edirne'nin coğrafi konumu Edirne'ye böyle bir özellik, böyle bir üstünlük vermiş. Tabii zaman zaman özellikle İstanbul gibi Bizans'tan bu tarafa devasa bir megapolün, büyük bir şehrin gölgesinde kalmak gibi bir kaderi paylaşmış olsa da bizim için, imparatorluğumuz için farklı bir yanı var. Onu da hemen ifade edelim, ondan sonra Edirne'ye tekrar dönelim. O da şu, bizim tarihimizde İstanbul'un fethinin ne kadar çok önemli olduğunu 1453'ün ne kadar büyük bir ehemmiyetli bir eylemi ifade ettiğini bizler biliyoruz. Gerçekten de Fatih Sultan Mehmet bir tarihin bir dönemini kapatacak bir fetih gerçekleştirmiştir. Ama bundan evvel şunu da söyleyelim. Bizim medeniyetimizin iki tane kızıl elması var Mustafa Bey. Bu kızıl elmalardan bir tanesi İstanbul olmuş. Ama İstanbul'dan sonraki kızıl elmamız bizim 1689 yılında ikinci defa kuşatıp alamadığımız Viyana olmuş. Hı hı. Peki bizim medeniyetimizin ikinci kızıl elması Roma. Bunu hadis-i şeriflerde de bu var. Özellikle İstanbul ve Roma ile alakalı olarak çok net ifadeler var. Siz de biliyorsunuz İstanbul elbet bir gün fetholunacaktır. Onu fetheden hükümdar ne büyük hükümdardır ve onun askerleri ne büyük askerlerdir şeklindeki hadis-i şerif buna işaret eder. Bir başka hadis-i şerifte Roma'nın, İtalya'da bulunan Roma'nın da Müslümanlar tarafından fethedileceğinin müjdesini vermiştir. Bunu şunun için söylüyorum, İstanbul için özellikle. İstanbul'un fethi bu kadar çok önemli midir? Evet. Bir tarih, bir çağın açılıp yeni bir çağın kapanıp yeni bir çağın açılmasının işareti midir İstanbul'un fethi? Evet. İşte Edirne tam da burada ortaya çıkan bir şehir. Mustafa Bey, Edirne işte bu kadar önem arz eden İstanbul'un fethini bir devlete, bir millete hazırlayan şehirdir. Evet. Bakın İstanbul defalarca kuşatılmış Osmanlı öncesinde. Hatta bugün İstanbul'un en büyük evliyalarından biri olan Ebu Eyyub el-Ensari'nin ki sahabedendir, İstanbul'un fethi bu hadis-i şerife mazhar olmak için İstanbul'un önlerine kadar geldiğini biliyoruz. Ama bu fethi ne yazık ki gerçekleşmemiş. Kuşatılmış ama alınamamış. İstanbul'un fethi Edirne'yi başkent yapan ve Edirne'de kurulup büyüyen, Edirne'de çekirdeğini Edirne toprağında bırakan bir medeniyetin eliyle gerçekleşmiş. Dolayısıyla bu anlamda Edirne İstanbul'un fethini gerçekleştiren şehir olmak bakımından da son derece önemli bir görev, önemli bir misyon ifa etmiştir. İşte Edirne bunu bir taraftan coğrafi özelliklerine Edirne'nin bu konumunu bağlarken diğer yandan da Edirne'nin asıl konumu kozmopolit bir kültürü asırlardan bu tarafa içinde barındıracak olgunluğa gelmiş olmasıdır. Mutlaka bilirsin Endülüs'ün akıbetini. Endülüs'te Müslümanlar ve Yahudiler Endülüs'ten kovulduğu zaman oradaki Katolikler tarafından büyük bir kısmı Kuzey Afrika'ya, büyük bir kısmı da özellikle Yahudilerin Selanik'e kabul edilmiştir Osmanlılar tarafından. İşte Selanik'e kabul edilen Yahudilere dönemin Edirne Ahan başısının bir mektubu var. Ben bugün o mektubu birebir söyleyemeyeceğim ama o mektupta Selanik'e yerleşen Yahudilere bir davet var. Edirne'ye yerleşin. Edirne'de yaşamak çok farklıdır. Edirne'de yaşamak çok güzeldir. Edirne'de yaşamak çok özeldir ve çok önemlidir anlamına gelen bir mektup göndermiş. O günkü Edirne Ahan başısı Selanik'e yerleşen Yahudilerin Edirne'ye yerleşmesi.
Mustafa Hocam, burada belki şu parantezi de açmak gerekir diye düşünüyorum. Dünyada pek çok ülkede Yahudiler sürgün edilirken, bilhassa Almanya'da Yahudiler katledilirken Osmanlı Devleti kapılarını Yahudilere açmış ve Osmanlı Devleti zamanında Yahudiler en rahat zamanlarını yaşamışlardır. Yani Osmanlı Devleti'nde çok rahat yaşamışlardır Yahudiler. Bunu da konu bahsi gelmişken söylemek gerekir.
Aynen, sadece kapılarımızı açmamıştır Mustafa Bey. en güzel şehirlerimizin kapılarını açmışız. Selanik, İzmir, İstanbul, Edirne, o dönemin en önde gelen şehirleri bunlar ve bunlara evet. aynen hasta açılan kapı değil, gönlümüzü açmışız ve tabii, dediğiniz tabii. gibi en rahat ettikleri dönem o dönem. Bu anlamda sizi teyiden bir şey daha söyleyeyim. Osmanlı Selanik'inde %30, %35 oranında, %40 oranında Yahudi yaşarken, bakın bugün %0.5 Yahudi nüfus yok. Ve bunların büyük bir kısmı Lozan'la bize bu tarafa gelenler var, öncesinden kaçanlar var ama asıl Selanik'te Yahudilerin Selanik'ten temizlenmesi Cumhuriyet sonrasında orada çıkarılan çok büyük bir yangınla adeta insanların iş yerleri, dükkanları ve evleri yakılarak oradan uzaklaştırılmışlar. Kalan bir kısımda 2. Balkan, 2. Dünya Savaşı ile birlikte Naziler tarafından ciddi derecede tahrip edilmiş. Yani bunu ben size teyiden bunları söylüyorum.
Sağ olunuz.
Gerçekten bizim böyle bir medeniyetimiz var. Mustafa Bey, bu kadar geniş bir örnek vermeye gerek yok. Bizim medeniyetimiz camilerin özellikle kıble tarafındaki duvarlarına taştan kuşlar için kafesler yapan bir medeniyet. Bizim medeniyetimiz evlerde çalışan gündelikçi kızların ola ki eli çarptı, kolu çarptı, tabağı kırdı, kırdığı tabakları yerine getirmeleri için vakıf kuran bir medeniyet. Biz böyle bir medeniyetten söz ediyoruz. Yeryüzündeki bütün canlılara Cenab-ı Hakk'ın emaneti olarak bakan bir medeniyetten söz ediyoruz. Dönelim Edirne'ye, buradan giderse geri dönemeyiz. Zamanı iyi değerlendirelim. Evet, Edirne uzun yıllar Osmanlı İmparatorluğu'nun yağ, bal ve hububat deposu olarak işlev görmüş bir şehir. Balkan dağlarıyla Tunca boylarından sonra, o koca Balkan'dan söz ediyorum, Rodop dağları ve Arda boylarından başlayan Edirne'nin buralardan başlayan hinterlandı Meriç Nehri vasıtasıyla Ege Denizi'ne, oradan da Akdeniz'e kadar uzanmaktadır. Bir diğer yönüyle Edirne nice krala, nice sultana, nice devlet adamına hizmet etmiş bir şehir. Son dönem Osmanlı sultanlarının aynı zamanda adeta bir sayfiye yeri ve Cumhuriyet dönemimizin mahzun serhat boyu. Selanik'ten Kırcaali'ye, İskeçe'den Burgaz'a kadar uzanan birçok şehir aslında Edirne'nin doğal etki alanı içine giriyor. Ve bu etki alanı içinde insanların da çekim merkezi. Mustafa Bey, tam burada izninizle bir konuyu anlatmak istiyorum. Edirne'ye yine birkaç hafta devam edeceğiz, öyle gözüküyor.
Evet, yetişmeyecek bundan, yine, evet.
Evet, bundan takriben bugünden 5-6 yıl evvel Edirne valisi dönemin sevgili dostum Hasan Duruer döneminde biz Balkan şairleriyle bir şiir programı yaptık. Hasan Bey'in danışmanı Fahri Tuna'nın önderliğinde Balkan ülkelerinde, Kosova'da, Priştine'de, Kırcaali'de, Moldova'da, Gagavuzya'da Balkan şairlerini topladık hep beraber ve orada şiir programları yaptık Türkçe. Bunlardan bir tanesini Kırcaali'de gerçekleştirdik. Tabii Balkan coğrafyasından insanları davet ediyoruz o şiir programına. Bir kısmı direkt Sofya'ya uçuyor. Sofya'dan Kırcaali'ye alıyoruz. Bir kısmı İstanbul'a uçuyor. İstanbul'dan havayoluyla gelenleri alıp Kırcaali'ye getiriyoruz. Bir kısmı da karayoluyla. Kırcaali biliyorsunuz Güney Bulgaristan'ın çok güzel bir şehri. Belediye başkanı da çok başarılı Hasan Aziz isimli kardeşimiz. Ona da buradan selam göndermiş olalım. Dolayısıyla böyle bir program yapıyoruz. Yoğun bir program. Katılımcı çok fazla. Ve neticede bir kişi hariç katılımcıları topladık. O bir kişi de Gagavuzya'dan, Komrat'tan bize gelecek. Şair, aynı zamanda bir akademisyen, doçent olması lazım şu anda. Güllü Karanfil isimli bir kız kardeşimiz. O da bize Gagavuzya'dan gelecek. Biz diyoruz ki telefon muhaberatında, Sofya'ya uçun oradan. Sofya'dan biz sizi alalım, Kırcaali'ye getirelim. Çok daha yakın. Hem mesela hem uçma mesafesi yakın, hem karayolu mesafesi yakın. Fakat Güllü Hanım bize ısrarla, hayır diyor, ben eğer izniniz olursa son derece nezaketle İstanbul'a uçayım. İstanbul'dan Edirne'ye geleyim. Edirne'den işte Bulgaristan'a gidelim, Kırcaali'ye gideyim. Biz tekrar anlatıyoruz ya, bakın bu anlattığınız hani sağ kulağı sol elle tutmak gibi bir şey. Çok uzun. Yolu uzatıyoruz. O da ısrarla diyor ki ben İstanbul'a uçayım. Ne olur bana bu imkanı verin. Sonra da Edirne'ye ısrarla söylüyor. Edirne'ye geleyim. Edirne'den Kırcaali'ye geleyim. Hı hı. Çaresiz kabul ettik talebini. İstanbul'a biletlerini aldık. İstanbul'a uçtu. İstanbul'dan aldık Edirne'ye. Geldi. Edirne'den de Kırcaali'ye gelecek. Edirne'deki arabayla aldık. Biz biraz önden gittik. O da arkamızdan yetişti geldi. Akşam program var. İşte bizim biliyorsunuz bu şairlerin gevezeliği çok meşhurdur. Şimdi herkes bir selam kelam vermeye kalksa 3-4 gece sürecek program. Talimat verdik sıkı sıkı. Hiçbir şair konuşmayacak. Selamlama konuşması yapmayacak. Çıkacak sahneye şiirini okuyacak ve inecek sahneden. Devam etti program. 3-5 iyi giriyoruz derken sıra bu Güllü Karanfil hanımefendiye geldi sıra. O da çıktı. Gayet aynı şekilde devam edecek diye düşünürken Güllü Karanfil dedi ki ben bu sahneye gelirken bana sıkı sıkı tembih ettiler. Sakın konuşma diye. Ama dedi ben konuşmak zorundayım. O yüzden önce sizi selamlıyorum ve sonra söyleyeceklerimi söyleyeceğim. Sonra da şiirimi okuyacağım. Tabii salonda bir hoş bir ambiyans ortaya çıktı. Biz de merak ettik ne söyleyecek, ne edecek diye. Güllü Hanım dedi ki ben buraya nereden geldim? Önce oradan başlayayım biliyor musunuz dedi. Kimse cevap vermedi, bilmiyor kimse. Dedi ki ben işte Komrat'tan İstanbul'a uçtum. İstanbul'dan Edirne'ye geldim. Edirne'de hatta geciktim. Bir miktar orada durdum. Sonra dedi Edirne'den buraya geldim. Niçin böyle bir şey yaptım? Hepimiz bakıyoruz. Bütün salonda var 500-600 kişi herkes bakıyor. Dedi ki bizim Gagavuzya'da bir söz vardır dedi. Bir şeyin olmayacağını söylemek için bizimkiler şöyle derler. Senin bu işin olacak ama hatta onun dediği gibi söyleyeyim. Senin bu işin olacak ama açan Edirne'yi gördüğün zaman. Bizde de hani bize kırmızı kar yağdığı zaman deriz ya biz. Ya da Ağustos'ta kar yağdığı zaman deriz ya.
Evet.
Meğer Gagavuzya'da böyle bir deyim varmış halk arasında yaygın.
Hani biz de deriz ya halk ağzıyla çıkmaz ayın son çarşambası olacak.
Ha işte bravo.
Bunun gibi.
Ve ağlayarak evimizde o gün orada salondakilerin hemen hemen hepsini ağlatarak dedi ki Güllü Karanfil ben bugün bu imkansızı gerçekleştirdim. İstanbul'a uçtum ve İstanbul'dan sonra da Edirne'ye gittim ve Edirne'yi gördüm. Ondan sonra buraya geldim.
Evet.
İşte Edirne, Balkan coğrafyasının kilidi olan Edirne işte bu kadar önemli. İşte bu kadar farklı, işte bu kadar özel bir şehir.
Kıymetli hocam, ne yazık ki yine süremizin sonuna geldik. Bu güzel anıyla virgül koyalım Edirne'deki gezintimize, Edirne çarşısındaki yürüyüşümüze. Önümüzdeki hafta Burada, kaldığımız yerden devam edelim.
Henüz başlamadık, önümüzdeki hafta gezintiye başlıyoruz.
Peki hocam, çok teşekkür ediyorum katıldığınız için.
Ederim. İyi yayınlar diliyorum.
Sağ olunuz, görüşmek dileğiyle, hoşçakalın. Sevgili dinleyicilerimiz, Tuna Boyundan köşemizde Trakya Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Mustafa Hatipler hocamız bizlerle birlikteydi. Edirne'nin sokaklarında gezinti yapacaktık ama bir girizgah yapmış olduk. Maalesef bu haftada süremiz yetmedi. İnşallah önümüzdeki hafta kaldığımız yerden devam edeceğiz. Güne bakan müzikle devam ediyor.
Dedim ağız tadı bal ile olmaz. Bana sen cileğin sultan gerektir. Dedi Halil'edir, Kalil'e olmaz. Seven sevdiğine kurban gerektir. Dedim sevinin mi aşılır? Özümden ferman. dedim Kerem'e bile, ağlatma beni, azgın ırmak gibi çalatma beni. Dedi bu kervana gel katma beni, çölde eşkıyaya kervan gerekti. Dedim sevin indi aşığım ölse, el gelip gözümün yaşını silse. Dedi padişah
Söz Uçar.
Sevgili dinleyicilerimiz, burası TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. TRT Memleketim FM ortak canlı yayınında yolculuğumuz devam ediyor. Söz Uçar köşemizde sizlerle birlikteyiz. Efendim, Türk siyasi tarihine postmodern darbe olarak geçen 28 Şubat postmodern darbesinin üzerinden tam 25 yıl geçti, çeyrek asır dile kolay. Bugünün önemine binaen Şubat tutulması adında bir kitabı konuşacağız. Bu kitap 28 Şubat'ın anlatılamayan hikayelerini anlatıyor ve yazarı Sevda Dursun şu anda telefon attığımızda. Sevda Hanım, merhaba, hoş geldiniz.
Merhabalar, hoş bulduk efendim.
Kitabımıza geçmeden önce sizi tanımak isteriz. Sevda Dursun kimdir?
Sevda Dursun, gazeteci, yazar diyebiliriz. Yeni Şafak Gazetesi Kültür Sanat Editörüyüm şu anda. Daha önce Gerçek Hayat dergisinde çalışıyordum. Daha önce Deriş Postası, Millet Gazetesi gibi gazetelerde çalıştım. Ama aslen okuduğum bölüm farklı. Farklı alanlarda da çalıştım. 28 Şubat zaten bu demek. Eğitimde aldığınız işlerde genelde çalışmıyorsunuz, başka başka işlerde çalışıyorsunuz mecburen. Hayat sizi nereye yönlendirirse oraya gidiyorsunuz. Kimisi için bu güzel oluyor, hayırlı oluyor. Kimisi için de çok fazla hayırlı olmayabiliyor. Onları konuşuruz. Evliyim, 3 tane çocuğum var.
Allah bağışlasın.
Yarışmacılara başarılar diliyorum diyebiliriz.
Çalışmalarınızda başarılar diliyoruz biz de sizlere.
Çok teşekkür ediyorum.
Şubat Tutulması kitabı Vadi Yayınları'ndan çıktı. Şöyle baktığımda evet, 157 sayfadan oluşuyor. Hacimli bir evet, kitap ve kitapta da 18 hikaye bulunuyor. Yani 28 evet, Şubat'ta yaşananları anlatan, hakikaten okuduğumda böyle derin düşüncelere daldığım, yüreğimin sızladığı hikayeler. Öncelikle şuradan başlamak istiyorum. Bu kitap nasıl ortaya çıktı, neden yazıldı?
Şimdi yüreğimin sızladığı hikayeler dediğiniz ya, biz de onu yazarken bir de bize sorun yani. Onları toparlarken, onları işlerken, evet, editörlüğünü yaparken neler yaşadık. Her birinde gözyaşları var o sayfaların, o satırların her birinde gözyaşlarımız var. Yazanlarında, editörlüğünü yapanlarında, yayın evindeki arkadaşlarında, hepsinin. Öyle oluştu. Nasıl oluştu? Şimdi ben yine o zamanlar bir haber peşindeydim, haber yapmıştım. 28 Şubat'ın edebiyatı yapıldı mı, yapılmadı mı? Bununla ilgili bir haber çalışmıştım. Sonuçta çok az yapıldığını gördük. Yapılanların da bazılarının baskısının günümüze ulaşmadığını gördük. 5 yıl önce bu tespite varmıştık. Birkaç tane kitap kaldı elimize sayabileceğimiz 28 Şubat'ın romanı veya hikayesi anlamında.
Evet.
Neden yapmayalım böyle bir şey diye ben büyüklerime sordum. İşte o kitabın içerisinde hikayesi yer alan bazı isimlere sordum, istişare ettik. Başlayalım dedik ve böyle çıktı 28 Şubat'ın hikayeleri. Hı hı. Orijinal olsun dedik, hepsi bu kitap için yeni yazılsın. Çünkü bazı yerlerde yayınlanmış olabiliyor, başka kitaplarda yayınlanmış olabiliyor tek tek hikayeler. Ama onlardan olmasın, bu kitabı özel hikayeler olsun. Bir de gençler olsun çoğunluğu. Yani o günleri yaşamış gençler anlatsın kendi yaşadıklarını. Böyle istedik ve çok şükür buna da ulaştık. Çok güzel hikayeler geldi. İçerisinde gerçekten çok etkili, hiç duymadığımız şeyler vardı. Mesela Cihan Aktaş'ın Büyüsü Eksik bir roman masalını okuduysanız, bir daha önce duymuş muydunuz? 15-16 yaşında bir kız çocuğunun işte Belgrad Ormanı'na bırakılıp orada evet, 6-7 evet. saat yolunu bulmak için dolaşması, orada yaşadıkları ve bunu uzun süre kimselere anlatamamış olmasına, nasıl bir şey olduğunu. Bu gerçek bir hikaye, yaşanmış bir hikaye. 28 Şubat'ta işte İmam Hatip Lisesi'nin önünden geliyorlar, topluyorlar, polisler çocukları götürüyorlar, Belgrad Ormanı'na dağıtıyorlar. Onlar sonra kendi yolunu bir şekilde buluyor. Böyle bir hikaye vardı mesela. Hı hı. Yani bu nasıl insanın kanını dondurmasın ki? Şimdi 15-16 yaşında dediğimiz çocukları biz kapının önüne çıkartmaya, tek başına göndermeye çekiniyoruz, korkuyoruz.
Tabii tabii. Derin yaralar böyle oluşturuyor insanda ve bunun psikolojik etkileri de var. Yıllarca devam ediyor. Belki tedavisi de mümkün olmuyor.
Evet, evet. Yani işte bizim amacımız zaten anlattıkça insanlar belki rahatlar, yani yaşayanlar anlattıkça, hani sağaltmak dediğimiz bir kelime var ya, anlattıkça sağaltır acılarını. Bilmeyenler de, şimdiki gençler hiç bilmiyor o dönemlerde gerçekten neler yaşandığını. Yani çok karşılaştık böyle insanlarla da, hani ne oldu ki 28 Şubat'ta diyorlar, ne oldu ki? Çünkü yeterince anlatılamamış, yani o hikayelerde, romanlarda, sinemada, filmi yapılmamış, dokunmamış, yani duygusal olarak insanların duygularına dokunmadığı için bir de kalıcı olmamış. Hani hep siyasi bir şeyler oldu geçti, ekonomik bir şeyler oldu geçti gibi geliyor. Doğru, bu ülkede, hani bu ülke Türkiye darbelerden çok çekti. Ne zaman kabuğunu kırmak istese, geleceğe güvenle bakmak istese hep önüne engeller çıkarttılar.
Evet.
Ve işin kötüsü başardılar da bunu. Ama 28 Şubat darbeydi, evet, bir sürü ekonomik ve politik sonuçları vardı ama en çok başörtüsü mücadelesi demekti. Çünkü 28 Şubat'ın birebir hayatlara değen hikayesi başörtüsü meselesiydi. Düşünün, Anadolu'dan bir kız çocuğu 18 yaşında büyük hayallerle üniversite sınavlarına hazırlanmış, giriyor ve büyük şehirlere okumaya geliyor. O hayallerini alıp da geliyor, okula gidiyor, kapısından geri çevriliyor. Ne yapacak bu kız çocuğu? Yani bunca yıl kurduğu hayalleri ne yapacak? Bohçasına geri toplayıp tekrar geri gidiyor. Ha, ondan sonraki hayatı ne oluyor? Asıl orada önemli olan o. Saçma sapan kararlar almış olabilir. Saçma sapan işler yapmış olabilir. Saçma sapan evlilikler yapmış olabilir. Ki yaptılar da, yani bunları da çok duyduk. Böyle bir hayat yani. Hani öldürmediği için 15 Temmuz gibi işte 250 kişi, şu kadar kişi öldü veyahut da 12 Eylül gibi işte ölümler olmadığı için çok fazla sanki bir şey yaşanmamış gibi, yani ölüm yoktu, ne ki yani 28 Şubat denilip geçiliyor. Oysa yani o da bir nevi öldürmekti yani, bir şekilde öldürdü. Niye öldürdü? Hani bunu belki yaşamayan bilmez. Onun için anlatılması lazım geldiğini hep söylüyoruz. Bir insanın hayallerinin elinden alınması ne demek? Hayal dahi kuramamak. Nasıl olsa yapamayacağım, nasıl olsa okuyamayacağım, nasıl olsa çalışamayacağım diyerek bir bilinmeze kendini bırakmak ne demek? Herhalde bunu da en iyi yaşayanlar biliyor. Yani çok da hani yaşamış gibi olmuyorsunuz o hayatı. Yoksa yaşamak neye denir diye de sormak lazım burada tabii.
Evet.
Yani biz de bunları nasıl anlatırız derdindeyiz hep. İşte yine 28 Şubat 25. yıl dönümü. Çeyrek asır geçmiş yani
evet.
Üzerinden. Evet. Yine ben bugün Yeni Şafak gazetesinde bir haber yayınladım. Edebiyata nasıl yansıyor diye bu 28 Şubat. Bugünkü Yeni Şafak gazetesinde var. Nasıl yansıyor derken tamam bir şeyler yapıldı. Kitap ismi sayabiliyoruz. Bir sürü kitap ismi de saydık. Bir sürü demeyeyim yine de çok azınlıkta da. Ama ilgi görmüyor. Neden ilgi görmüyorun peşinden gittik bu sefer de?
Evet. Ben şunu merak ediyorum Sevda Hanım. Şimdi elde bu kadar malzeme var, bu kadar hikaye var, yaşanmış hikaye, çok acı dolu yıllar. Elimizde bu kadar materyal varken neden bunun dizisi, filmi çekilemiyor? Acaba reyting kaygısı mı var? Yeterince reyting alamayız, efendim maddi imkan elde edemeyiz kaygısı mı var? O yüzden mi çekiliyor ya da başka bir sebep mi? Ne dersiniz?
Ya bir kere şu lafı çok duymuşsunuzdur. Ben zaten 28 Şubat'ın edebiyatı niye yapılmıyor dediğimde başka anlamda anlıyor insanlar hep. Mağdur edebiyatı diye bir şey çıkarttılar. Yine mağdur edebiyatı yapıyorsunuz, yine mağdur edebiyatı yapıyorsunuz diyerek bir kere ağızları kapatıyorlar bununla. Yani insanlar gerçekten yaşadıklarını anlatamıyor. Mağdur edebiyatı olarak nitelendiriliyor. Bu bir kere çok fazla şey yaptı. Yani 28 Şubat'ı anlatmayı engelleyen bir ifadeydi. Onun haricinde o günleri yaşayanlar, gerçekten o günlerde o mücadeleyi veren insanlar, o günleri yaşamak acı veriyor o insanlara. Yani hatırlamak bile acı veriyor. Dedim ya, hani o hikayeleri toparlarken ben gelen her hikayede üngür üngür ağlamıştım yani çalışırken. Hani öyle bir çalışma olabilir mi? Aynı şekilde yayın evinin, Adi Yayınları'nın editörü sevgili Sibel Cantemir de öyle söylemişti. Hani ben o günleri çoktan atlattım falan diye düşünmüştüm ama hikayeleri okurken atlatamadığımı anladım falan diye bir ifade kullanmıştı. Ya okurken tekrar tekrar yaşıyorsunuz onları. Benzer şeyleri yaşamışsınız çünkü o kadar tanıdık geliyor ki.
Evet.
Ya sizin başınızdan geçmiş ya arkadaşınızın başından geçmiş öyle hikayeler. Yeni nesil ise bunları öğrenmek için çok istekli değil. Bunda hani yine yazarlardan aldığım görüşlere göre bugünkü haberde yayınlanan orada çok kıymetli görüşler de var. Yani popüler edebiyatın o kadar çok içimize sinmiş ki yani bakıyorsunuz popüler edebiyat en çok satanlar listesinde onlar okunuyor. Gençler de onları alıp okuyor. Bu tarz gerçekçi metinlere çok fazla rağbet edilmiyor. Bir sebebi de o.
Evet.
Bir sebebi de belki yani hala iktidarda o günden sonra iktidarda muhafazakar bir hükümetin olması belki etki olabilir diye düşünüyorum. Yani vallahi hani ben de bulamadım. Hani ben de bunun arayışı içerisindeyim. Neden?
Pek çok etken olabilir.
Çok fazla. Pek çok etken olabilir.
Evet.
Veya şu da olabilir. Aradan zaman geçmesi de gerekebilir. Ama dediğimiz gibi bir çeyrek asır geçti. Hani edebiyatın zamanı yavaş işler tamam da. Hani bir çeyrek asır geçti. Artık hani işlemesi gerekiyor. Diye düşünüyorum yani.
Şimdi bu konuyla ilgili, bunun gibi konularla ilgili kitaplar yazılmasının, dizilerinin ve filmlerinin çekilmesinin maksadı nedir diye düşündüğümde benim aklıma şu geliyor. Yani tarihi gerçekliklerden ders alıp bir daha bu olayların yaşanmaması. Yani toplumda bir uyanışın oluşması, bir duyarlılığın oluşması ve bu gibi olaylar Allah korusun olacaksa hemen harekete geçilip bunların önlenmesi. Şimdi 15 Temmuz darbe girişimini konuşuyoruz ve konuşmaya devam ediyoruz. Neden konuşuyoruz? Unutulmasın diyoruz. Unutulmasın ki bir daha insanlar şer odakları bunun gibi işler yapmaya, cesaret edemesinler. Biz nesilden nesile aktaralım bu yaşananları diyoruz. İşte 28 Şubat'ta onlardan bir tanesi. 28 Şubat deyince benim gözlerimin önüne merhum Necmettin Erbakan Hoca gelir. O boncuk boncuk terlemesi. O kadar zor karar ki. Yani bir hükümet gidiyor, askeriye yönetime el koyuyor. Efendim ondan sonra sıkıntılar daha da artıyor. Acı dolu yıllar ve siz de kitabınıza anlatıyorsunuz bir hikayede. Her adım ölüm hikayesi. 28 Şubat zulmünden dolayı 18 yıl haksız yere yatan Mardinli İbrahim Akar'ın acı dolu hikayesi. Ben bunu okuduğumda çok etkilenmiştim.
Sal ve Gülkan doğmuş Şahin'in hikayesiydi o.
Şimdi süremizin de sonuna geliyoruz. Bu kişilerle nasıl irtibat kurdunuz, nasıl yazdırdınız?
Yani hani gazeteciler için irtibat kurmak zor değil tabii ki. Hepsine ulaşabiliyoruz. Birçoğu zaten arkadaş listemizde. Çok rahat iletişim kurduğumuz insanlar ya.
Ama bu olayları anlatırken, bu olayları anlatırken o anları tekrar yaşadılar mı? Ruh halleri nasıldı?
Tabii ki işte en kritik olan o yani. O anları yaşamak istemeyenler de vardı. O kadar çok isme teklif götürdüm ki ben. Yani o anları yaşamak, bunu kaldıracak ruh halim yok diyen bir sürü isim çıktı. Yazdıktan sonra tekrar tekrar o anları yaşadım. Hani çok zor oldu diyenler de oldu. İyi geldi, bunları da anlatmam gerekiyordu. Bunca yıl biriktirmişim diyenler de oldu. Yani kolay bir süreç değil gerçekten. Yani öyle bir şeyi anlatmak. Şimdi Selvi Gül Şahin'in de yazısında bahsetmişti bu kitaptan. Orada da bahsediyor benim ondan bir hikaye istediğimi, nasıl karar verdiğini. Orada bir hoca efendi var. Onun hayatını yazmaya karar veriyor. Ve biliyorsunuz 28 Şubat'ın bir de hapishanede yatan mağdurları vardı. Çok bayağı sayısı yüksek.
Evet.
Suçsuz yere, kimisi en ufak suçlardan, kimisi tamamen uydurma delillerle yatmışlar ve hala bir kısmı çıktı ama çıkmayanlar bile vardır. Ben onlarla da hapishaneye gidip röportaj yapmıştım birkaç tanesiyle. Onların da hikayesi var bu 28 Şubat tutulması kitabında. Sadece başörtülü kızların değil, birkaç tane hapishanede yatan Arzu Kadim'in hikayesi var mesela. Kar aniden bastırdı. O da bir 28 Şubat mağduru, hapishanede yatan birisinin hikayesini anlatmıştı.
Evet.
Yani böyle bir derleme yapalım dedik. Neden? Çünkü dediğiniz gibi siz de tarih kitapları bize o günün gerçeklerini anlatır. Kronolojik olarak verir bize bunları. Ama edebiyat kitapları o duyguları bize aktarır. Nasıl ki şimdi TRT'de diyeyim veya başka kanallarda tarih dizileri çıkıyor ve insanlar dikkatli izliyor onları. Daha çok akılda kalıcı oluyor
tabii,
değil mi?
Tabii.
O tüm her detayını biliyorlar. Bunları bir tarih kitabından okusalar ki okuyoruz değil mi? Okullarda hepsi okunuyor. Onlar neden akılda kalmıyor da diziler, filmler akılda kalıyor?
Evet doğru.
İşte Sayın Dursun. Duygular çok önemli yani. Duygular
ne yazık ki söyleşimizin sonuna geldik. Bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Çok teşekkür ediyorum yayınımıza katıldığınız için. Ben şunu da aktarmak istiyorum ama unutulmasın istedik ki yasaklanan sadece başörtüsü değil yaşamın ta kendisiydi diyorsunuz kitabın girişinde. 28 Şubat'a dair merak edilenleri, efendim çekilen sıkıntıları merak edenler mutlaka Şubat tutulması kitabını alıp okumalılar. Nesilden nesile aktarılacak bir kitap. Elinize, kaleminize, yüreğinize sağlık. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için.
Ben de çok teşekkür ediyorum beni davet ettiğiniz için.
Estağfurullah.
Hayırlı günler.
Görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
Görüşmek üzere, iyi günler.
Sevgili dinleyicilerimiz, yazar Sevda Dursun bizlerle birlikteydi. 28 Şubat'ın anlatılamayan hikayelerinin yer aldığı Şubat tutulması kitabını konuştuk kendisiyle. Efendim bugün de Güne Bakan'ın sonuna geldik. Bizler Şule Özçakır, Sezin Zor, Nilgün Yıldırım, Nuri Göktaş ve mikrofonda ben Deniz Mustafa Çamlıca. Bugünlük size veda ediyoruz. Yarın yine aynı saatte Türkiye'de saatler 15.05'i gösterdiğinde bizler mikrofon başında olacağız. Sizleri de bekliyoruz. Görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
Güne bakan.